İsa Mesih gerçektir değerli dinleyicilerimiz. Gerçek aslında İsa'dır. Onun yeryüzünde yaşamış olduğu yaşamı hiç kimse aynı şekilde yaşayamaz ama onun hayatı Mesih imanlısı için kusursuz bir örnek oluşturur. Yani İsa'nın hayatı inanlı için bir örnektir. Öncü olan İsa'dır. Yeryüzündeki yaşam için örnek O'dur. Bizler için ölüm kapısından geçen de O'dur. Günümüzde herhangi bir inanlının ruhsal karanlıkta bilgisiz ya da kör olmasına bir neden yoktur. Çünkü Mesih bizi karanlığın egemenliğinden kurtardı. Paulos Efesoslar 4. bölüm 22-24. ayetlerde şöyle diyor. Aldanışın yol açtığı tutkular ardından koşarak yıkıma giden önceki yaşayışınızı özgü eski kişiliğinizi atın üzerinizden. Aklınızı ve ruhunuzu tamamen yenileyin. Öte yandan Tanrı'ya benzer yaratılan yeni kişiliği kuşanın. Bu yeni kişilik gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belleder kendini. Eski kişiliğinizi yaratılışı üzerinizden atın. Yeni kişiliği kuşanın ya da giyinin. Bir açıdan eski bir giysiyi sırtımızdan çıkartıp yeni bir giysi kuşanırcasına kişiliğimiz değişmelidir. Elbiselerimizi değiştirdiğimiz şekilde eski yaratılışı üzerimizden atıp yeni yaratılışı giymemiz gerekmektedir. Bu eski ve kirli bir giysiyi çıkartıp yeni ve temiz bir giysi giymek gibidir. Eski yaratılışı çıkartmak ve yeni yaratılışı giymek kendi çabalarımızla gerçekleşmez. Mesih'in davranışlarını taklit etmeye çalışmakla da olmaz. Yeni yaratılış Rab İsa tarafından bizim için çarmıhta sağlanmıştır değerli dinleyicilerimiz. Bizler kendi kendine giyinemeyen bebekler gibiyiz. Küçük bir çocuğun kendi kendine giyinmeye çalışırken bunu pek beceremediğini hep görüyoruz. İnanlılar olarak bunu yapabileceğimiz bir yere hiçbir zaman erişemeyeceğiz. Bu bizim için zaten yapılmış olan bir şeydir. Romalılara mektupta bizlere eski yaratılışın Mesih'in ölümüyle zaten çarmıha gelmiş olduğu söylenmiştir. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski benliğimizin Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Romalılar 6. bölüm 6. ayet. Bunun bilinci içindeysek yapmamız gereken bir şey vardır. Kutsal ruhun gücüyle o eski, o ölmüş adamı üzerimizden atmalıyız. Yani eski yaratılışın Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak onu kutsal ruhun gücünde çıkartmamız gerekmektedir. Bunun anlamı benliğin eski yaratılışın bu yaşamdayken tamamen yok edildiği demek değildir. Eski yaratılıştan yani tabiatımızdan kurtulamayız ama onda yaşamamalıyız. Yani onun yaşamlarımızı yönetmesine izin vermemeliyiz. Koloseller 3. bölüm 12-17'de bize bunu nasıl gerektiğini açıklıyor. Yeni bir yaratılışımız vardır. Bu kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğmanın sonucudur. Mesih'te olan herkes yeni bir yaratıktır. Bizlerin o yeni yaratılışta, o yeni adamda yaşamamız gerekmektedir. Bu Romalıların harika mesajının bir tekrarıdır. Bu yeni kişilik gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belleder kendini. Burada söz edilen doğruluk Mesih'in doğruluğudur ve ona iman eden her kişiye bu doğruluk veriliyor. Mesih'in bize sayılan doğruluğu aynı zamanda her şeyin değerli dostum Tanrı'nın kutsal karakterine göre yapılması gerektiğini gösterir. Doğru ilan edildiğimiz ve Mesih'te göksel yerlerde oturtulduğumuzdan ötürü yeryüzündeki yaşamımız konumumuzla orantılı olmalıdır. Başka deyişle konum olarak İsa Mesih'e iman edenlerimiz onunla birlikte göksel yerlerde oturmuşuzdur. Ancak yeryüzündeki yaşantımız da gökteki konumumuza yaraşır şekilde yaşanmalıdır. Böylece yalanı üzerinizden atıp hepiniz soydaşlarınızla gerçeği konuşun. Çünkü birbirimizin parçalarıyız. Öfkeye kapılınca bunu günaha dönüştürmeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın, iblise fırsat vermeyin. Efesoslar 4, 25-27. ayetler arası. Şimdi Paulos 17. ayete sözünü etmeye başladığı yasaklara dönüyor. İmanlının artık uluslar ve tanrı saymazlar gibi yaşaması uygun değildir. Göreceğiz ki bu mektubun sonuna kadar uyarılar ve öğütler bu şekilde devam edecektir. Böylece yalanı üzerinizden atın buyruğu bütün diğerlerine götürülen bir buyruktur. Verilen öğütlerin başını bu yalan konusu çekmektedir. Mesih'e iman ettiğimiz zaman eski Adem Mesih ile birlikte çarmıha çakılmıştır. Bu demek oluyor ki değerli dostum, yalan söyleyen eski dudaklar, yalanın üreticisi eski yürek artık işlemez durumda olmalı. Evet, o eski yürek artık işlemez durumda olmalıdır. Her ikisi de Mesih ile birlikte çarmıha gerilmiştir. Biliyor musun dostum, İsa'nın bizler için ölmesinin bir nedeni de bizim yalancılar oluşumuzdu. Ne olursa olsun her zaman doğruyu söylememiz gerekir. Davut şaşkınlık içerisinde bütün insanlar yalancı dedim demiştir. Doktor Carroll'un bunu yıllar önce söylediğini hatırlıyorum. Davut'un bunu acelesinde şaşkınlık içerisinde düşündüğünü söylediğine işaret etmiştir. Doktor Carroll, benim bunu düşünecek çok vaktim oldu ve hala Davut'la aynı fikirdeyim demişti. Doğru söylemek çoğu kilisede sorunları çözecektir. Hristiyan çevrelerde duyduğum bütün yalanların hepsini düzeltme fikrinden çok uzun bir zaman önce vazgeçtim. Bunun zamanımın tümünü alabileceğini gördüm. İnanlılar bir bedenin üyeleri olduklarından dolayı gerçeği söylemek zorundadırlar değerli dostum. Bu bir buyruktur. İman babalarından Krizostom şöyle bir benzetme yaptı. Göz ayağa yalan söylemesin, ne de ayak göze yalan söylesin. Diyelim ki yolda giderken derin bir çukura rastladınız. Çukurun üstü otla örtülmüş. Amaç çukurun gizlenmesi. Göz bu durumu görünce ayağa demeyecek mi? Ayak arkadaş, şunu bir dener misin? Sağlam bir yer mi yoksa altında bir çukur mu var? Şimdi ayak kalkıp da otun altında zemin olmadığını denedikten sonra göze yalan mı söyleyecek? Ya da kırda gezerken göz birden bir yılan görse hemen ayağa demeyecek mi? Ayak kardeş, kendini sakın. Önünde bir yılan var. Ayak göze yalan söyleyip onu aldatamaz. Çünkü her ikisi de aynı bedenin üyeleridirler. Aynı şekilde göz de ayağa yalan söylemeyecektir, söyleyemez. Çünkü aynı bedenin üyeleridirler. Rabbin kilisesinde, yani inanlılar topluluğunda da, onun üyeleri olan inanlılar arasında da birbirlerine karşı yalan söylemek olamaz. Çünkü sonunda zarar görecek olan yine aynı bedendir. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Bu ayetten hemen anlıyoruz ki öfkelenmek her zaman yanlış bir şey değildir. Bazen bazı durumlarda imanlının öfkelenmesi yerindedir. Kötülüğe karşı öfke her zaman yerindedir. Günaha karşı öfke her zaman yerindedir. Ancak öfkelenirken günah işlememeye dikkat etmeliyiz. Mesih imanlıları çok kez yanlış bir intiba altında yaşarlar. İmanlının her zaman tatlı bir şekilde her durumda hoşgörülü davranması gerektiği sanılıyor. Beni iyi dinleyin dostum. Mesih imanlısı gerçeğe, doğruluğa, sevgiye, barışa karşı açılan savaş içinde tarafsız kalamaz. Yeniden vurgulayacağım bunu. Mesih imanlısı değerli dostum, gerçeğe, doğruluğa, sevgiye, barışa, kardeşliğe karşı açılan savaş içerisinde tarafsız kalamaz. Gerçeği ve doğruluğu her yönden savunma yükümlülüğünü taşır. Yalana karşı hoşgörülü davranamaz Mesih imanlısı. Yalan dolandan nefret eder. Etmelidir de. Dedikodulara fırsat vermemeli. Dedikoduya, yalana karşı öfkelenmelidir Mesih imanlısı. Başka bir imanlının yalan söylediğini ya da dedikodu yaptığını gördüğü zaman yalana ve dedikoduya karşı öfkelenmelidir ama kardeşinden nefret etmemelidir. Resul Petrus'un dediği gibi her tür kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı, iftirayı ve yalanı atın üzerinizden. Kötülük dondurulmuş öfke olarak tanımlanmıştır. Yapılan yanlış düzeltildiği zaman kişinin içinde bir düşmanlık, bir acılık kökü kalmamalıdır. Burada ilke bağışlamak ve unutmaktır. İçimizde nefret ve günahlı hisler barındırmak şeytana hayatlarımızda açık bir kapı bırakır dostum. Birçok kişinin belirli takıntıları vardır. Bazı insanlardan nefret ederler. Bazı şeyleri silip atamazlar. Bağışlayamazlar. Dostum, eğer karşımızdaki kişi yalan söylemekten vazgeçmeye razıysa bağışlayıp unutmamız gerekir. Rab İsa'nın kendisi kızdı. Bir kez sinagoga girdi ve orada eli kurumuş bir adam vardı. Yahudi din adamları sep günü İsa'nın bu adamı iyi edip etmeyeceğini merak ediyorlardı. Aslında onlar adamı bir tuzak niteliğinde oraya getirmişlerdi. İsa'yı kızdıran neydi biliyor musunuz? Eli kurumuş adamın bir tuzak olarak kullanılmasıydı. Şöyle yazar: İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin katılığı, yüreklerinin merhametsizliği onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli eskisi gibi sapasağlam oluverdi. Rabbimiz böyle bir şey yaptıklarından ötürü Ferisilere kızgındı. Ayrıca Tanrı'nın kötülere karşı bütün gün kızgın olduğu söyleniyor kutsal sözde. Ama kötülüklerinden vazgeçip ona döndükleri an onları kurtarır. İnanlının tutumu bu olmalıdır dostum. Bir kez duymuştum. Bir kilisede bir sürü sorun varmış. Acılık kökleri, dedikodular, kin ve nefret, küçük küçük gruplaşmalar. Tüm bu sorunlardan dolayı birçok imanlı kiliseden ayrılmış. Ancak eskilerden birisi orada kalmaya kararlı olduğundan bir türlü kiliseyi terk etmemiş. Kiliseyi ziyaret etmekte olan birisi durumu görünce adama sormuş: bunca sorunların içinde bu şekilde kiliseye nasıl devam edebilirsin? Adam hiç umursamadan cevap vermiş: fitesi boşa aldım, beni istedikleri yöne itsinler, giderim demiş. Bence bir Mesih imanlısı için utanç verici bir tutumdur bu. Ruhsal konularda bir Mesih imanlısı asla fitesi boşa alamaz. Nereye gideceğini ve hangi hızla gideceğini iyi bilmelidir bir Mesih imanlısı. Efesoslulara mektubun daha sonraki bölümlerinde göreceğimiz gibi yoğun bir ruhsal savaş içindeyiz. Çalan bundan böyle çalmasın. Tam tersine kendi elleriyle çalışarak yararlı işlere emek versin, öyle ki gereksinmesi olana yardım edebilsin. Ağzından hiçbir yararsız söz çıkmasın. Tam tersine yapıcılığa katkıda bulunabilen, dinleyicilerin canına can katan yararlı söz neyse o konuşulsun. Efesoslular 4:28-29. ayetler. Çalan bundan böyle çalmasın. Yani hırsızlık eden bundan böyle hırsızlık etmesin. İnsan günahlı yapısından dolayı yalancı olduğu kadar da hırsızdır. Hırsızlık yapmak, bir başkasına ait olan herhangi bir şeyi haksız yere ele geçirmek demektir. Tanrı'nın verdiği 10 buyruğun birinde çalmayacaksın diyor. Bu yasa kişinin parasını ya da malını çalmaktan başka binbir türlü şekilde çiğneniyor. Vergi ve gümrük kaçakçılığı hırsızlıktır dostum. Birinin bostanından karpuz aşırmak hırsızlıktır. Hatırlıyorum, çocukken komşumuzun bahçesine iner ve oradan incir, nar gibi meyveleri aşırırdım. Bazıları buna belki de haylazlık derler. Ama asıl adı hırsızlıktır. İş yerinde mesaiden aşırmak var. Yani beklenenden az saat çalışmak da hırsızlıktır. İşçilerini fazla çalıştıran ama eksik maaş veren patron da bu buyruğa karşı gelmiş olur. Tüm işlerinde sürekli olarak titizlikle davranan, en ufak ayrıntısına kadar dürüstlükle hareket eden kim var aramızda? Geçen yıl vatana izine gitmiştim. Bahçeler arasında bir yürüyüşe çıkmıştım. Harika kirazları vardı. Canım öylesine çekti ki bahçeye girip de biraz kiraz yemek istedim. Ama birden hayır, bu hırsızlıktır dedim. Bunu yapamam. Yoluma devam ederken birden ileride bahçenin içinden bir yaşlı amca çıktı ve elinde de bir sepet kiraz vardı. Birden bana kiraz ister misin diye sormasın mı? Tabii aldım ve adama da az önce düşündüklerimi söyledim. Adam güldü. Biliyor musun dedi, son zamanlarda bahçemde o kadar meyve aşırıldı ki canıma tak dedi. Belki de Seni izinsiz bahçemde görseydim, kim olduğuna bakmadan vururdum. Ama çok şükür ki dürüst insanlar da vardır. Değerli dostum, aslında hırsızlık yapmak her insanın yüreğindedir. Çünkü kalıtımlı günahın bıraktığı izlerden biridir bu. Paulus diyor ki, ne olursa olsun, koşul ne olursa olsun ve hangi konuda olursa olsun artık çalmayacaksın. En küçük şeyde bile bize ait olmayan bir şeyi kazanmadan kendimize mal etmeye girişmemeliyiz. Tam tersine diyor, kendi elleriyle çalışarak yararlı işlere emek versin diye bir alternatif veriyor. İnanlının kendi bencil amaçları için zengin olmaması gerekir. Bunun yerine fazla olan her şeyle başka insanlara yardım etmelidir. Çünkü bu ayetin devamı öyle ki gereksinmesi olana yardım edebilsin. Yani ihtiyaç olanla paylaşacak bir şey olsun diyor. Rabbin hizmetinde çalışan birçok imanlı var ki maddi açıdan çok zorluk çekmekteler. Neden? Çünkü birçok imanlı kendi bencil isteklerini yerine getirmek için sadece kendisi için biriktiriyor ve vermesi gerektiği gibi vermiyor. Ağzınızdan hiçbir yararsız söz çıkmasın. Burada sövüp sayma kastediliyor. Hiçbir kötü söz ağza alınmaması gerekir. Bir imanlının dili kontrol altına alınamazsa bu durum onun yozlaşmış hayatının belirgin bir göstergesidir. Yüreğin kuyusunda ne varsa ağız kovasıyla yukarı çıkarılacaktır. Evet, bir imanlının ağzındaki kontrol dışı bir dil, yoz bir yaşamın indeksidir. Karanlık öyküler anlatan inanlılar kötülük dolu bir yüreği ortaya koyarlar. Yüreğin kuyusundaki şey ağzın kovasıyla dışarı çıkar. İnanlının konuşmaları diğer inanlılara öğretmek ve onları yüreklendirmek amacıyla yüksek bir düzeyde olmalıdır. Eğlenebilirsiniz, hayattan zevk alabilirsiniz. Şakanın da bir yeri vardır ama şakalarımız ve fıkralarımız kirli ve pis olmamalıdır. Kirli ve iğneleyici olmamalıdır. Kurtuluş günü için kendisiyle mühürlendiğiniz Tanrı'nın kutsal ruhunu üzmeyin. Efesoslular 4, ayet 30. Tanrı'nın kutsal ruhunu üzmeyin. Kutsal ruh kişiliksiz bir güç değildir. O üzülebilen bir kişidir. Kutsal ruhu ne üzer? Yukarıda sıralanan erdemsiz tutum ve davranışlar, suçlar, günahlar kutsal ruhu üzer. İnanlı yalan söylediği zaman bu kutsal ruhu üzer. İnanlının kafasında kirli düşünceler olduğunda bu kutsal ruhu üzer. Birisi üzüldüğü zaman ne oluyor? Paydaşlık bozulur. Siz kutsal ruhu üzdüğünüz zaman onunla olan paydaşlık bozulduğunda kutsal ruh sizin hayatınızda etkin olamaz. Kutsal ruhla mühürlendiniz. Sözü kutsal kitapta en harika ayetlerden biridir. Bu bizim değerli dostum kurtuluş güvencemizdir. Evet, davranışlarımızda kutsal ruhu üzebiliriz. Ama onu hayatımızdan atamayız. Çünkü kurtuluş günü için o ruhla mühürlendik. Ne kadar şahane bir şeydir bu değil mi? Mesih'e iman eder etmez, yeni doğuşu alır almaz kutsal ruhta mühürlendiniz. Ne amaçla mühürlendiniz? Kurtuluş günü için. Dostum, kutsal ruh seni Rab İsa Mesih'e teslim edeceği güne dek mühürler. Kutsal ruh seni korumak ve Mesih'e teslim etmekle yükümlüdür. İmanlı Mesih'in çarmıh üzerinde yapmış olduğu kurtuluş işini ters çeviremez. Bu kurtuluş için Mesih imanlısı kutsal ruh tarafından mühürlenir ve o güne dek mühürlü kalacaktır. Evet, inanlı kutsal ruhu üzebilir ama onun mühürünü bozamaz. Bu kurtuluşun garanti olduğunu gösterir inanlıya. Kurtuluş günü için kutsal ruhla mühürlenmek sözünü yeniden vurgulamak istiyorum. Siz eğer Mesih'e iman ettiyseniz kurtuluşunuz tamdır. Ve kutsal ruh Rab İsa Mesih'e sunacağı güne dek sizi mühürlemiştir. Bu mühürü hiçbir kimse açamaz, hiçbir kimse bozamaz. İnanlı da kurtuluş gününe dek devam edecek olan kutsal ruhun mühürünü bozamaz. Ama onu üzebilir. Ama kutsal ruh inanlıya kurtuluş güvencesi damgasını vurmuştur, mühürlemiştir. Bunun için Rabbe şükretmeliyiz. 31 ve 32. ayetler. Her tür acı söz, öfke, kızgınlık, gürültücülük, sövücülük ve bunların yanı sıra her tür kötülük üzerinizden gitsin. Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih bağlılığında Tanrı'nın sizleri bağışladığı gibi siz de sevecenlikle birbirinizi bağışlayın. Bu son iki ayet birbiriyle bir tezat oluşturur. 31. ayette kutsal ruhu üzenlerin listesine bazı şeyler daha eklenmiştir değerli dostum. Bunları incelediğimizde görüyoruz ki bunlar duygularımızdan kaynaklanan günahlardır. Buna kıyasen Rabbin bizden beklediği duygusal tepkiler 32. ayette belirtilir. Acı söz, kin birçok imanlıyı yaralamıştır. Acı söz, kin başkaları için sert ve katı görüşler içeren bir kafa halidir. Hem öfkelenen kişiyi hem de öfkenin hedefi olanı yaralar. Birisi bir gün bana gelip başka bir imanlı hakkında gerçekten ne düşündüğünü açıkladı. Bir başkası konuşulanları duyunca aldırma dedi. Bu adam kininden ne dediğini bilmiyor. Dostum, günümüzde birçok insan içlerindeki acılık köklerinden dolayı acı konuşuyorlar. Bu gibi sözler hem konuşanı hem de hakkında konuşulanı üzer ve zarar verir. Ama en çok kutsal ruhu üzer. Öfke, kızgınlık patlayan duygulardır. Birisi bunlar arasında şu ayrımı yaptı. Öfke aşırı bir tutkudur, kızgınlık ise kroniktir. İnsanın kızıp bağırması kişisel duygularından, sinirlerinin kabarmasından, aşırılığına egemen olamamasından kaynaklanır. Çünkü böyle bir kişi hakkının çiğnendiğini, kendisine kötü davranıldığı kanısındadır. Bu ortamda gerilen sinirlerin yay gibi kızgınlık okunu fırlatması, rastgeleni zedelemesi işten bile değil. Kişinin onuru ayaklar altına alınınca, ayaklar altında çiğnenince ortaya çıkan tepki korkunçtur. Dikkat edelim. Hiç kızmayacağımızı yazmıyor kutsal kitap. Örneğin Tanrı'nın kızma hakkı vardır. Onun kızgınlığı incinen kutsallığından, hiçe sayılan adaletinden doğar. Tanrı'nın kızgınlığı söz konusu oldu mu, her zaman onun adaletinin ayaklar altına alındığından dolayıdır. İnsanın kızgınlığı ise çoğu kez ceviz kabuğunu dolduramayacak kadar küçük bir sürtüşmeden oluşur. Ama Tanrı'nın kızgınlığı kutsal yasalarının ayaklar altına alınmasından oluşur. Gürültücülük ya da bağırışma var sayılan haklar ve şikayetlerin cesur bir şekilde dile getirilişidir. Kilisede eğer vaiz ellerini sıkmazsa vaizin kendileriyle ilgilenmediğini düşünen insanlar vardır. Bazen de kendilerinin küçümsendiğini düşündükleri bir şeyden ötürü acılık taşıyıp gürültü çıkarırlar. Vaizin insanları mutlu tutmak için oradan oraya koşuşup herkesin elini sıkması gerektiğini kim söyleyebilir? Kutsal ruhu kederlendiren bu tür bir tutumdur. Sövgü küfürdür. Daha önce de gördüğümüz gibi dondurulmuş nefrettir bu. Üzerinizden gitsin ya da sizden uzak olsun sözü tüm bu günahların bir kenara konulması ya da alıp götürülmesi gerekir. Yunancası şimdiki zamanda kullanılan bir emirdir. Kutsal ruh üzülmeyecekse bir kere de yapılacak kesin bir etkinlik gerektirir. Şimdi tezatı görüyoruz. Olun diyor. Ne olun? Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Bu söz inanlıda gerçekleşmesi gereken radikal değişiklikten söz eder. Öyle ki inanlının yaşamında bir boşluk kalmamalıdır. Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Sözü iman nezaketi anlamına gelir. Şefkatli bundan daha kuvvetli bir sözcüktür. Derin ve yumuşak bir sevgiyle dolu olmak anlamına gelir. Birbirinizi bağışlayın. Başka insanların hatalarını büyütecek yerde onları bağışlamalıyız. Çok kez duyguları gizlemeye çalışılır. Birisi onu incitsin, hemen içinde o kişiye karşı olumsuz duygular oluşur. O kişi gelip ondan özür dilese bile onu bir türlü bağışlayamaz. Bağışladım der diliyle ama yüreği başka okur. Tanrı bizi Mesih'te bağışladığı gibi Mesih bizi nasıl bağışladı dostum? Hiçbir karşılık beklemeden ve tam olarak bağışladı. Bütün bunlar çifte bir temel üzerinde yapılmalıdır. İlk olarak böyle davranmak kutsal ruhu üzmeyecektir. İkinci olarak bağışlanmanın temeli yasa değil lütuftur. Bu yasa altında verilmiş olan bir buyruk değildir. Mesih bizler için öldüğünden Tanrı'nın bizi bağışlayarak gösterdiği lütfu temel alır. Bizler kendimiz bağışlandığımız için bağışlamamız gerekmektedir. Bağışlanmak için bağışlamalıyız. Başka deyişle Tanrı sözü bağışlama konusunda hiç ama hiç ödün vermez. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayındır. Bunu ancak iki esasa dayanarak yapabiliriz. Birinci esas bize diyor ki birini bağışlarsak kesin olarak kutsal ruhu üzmeyeceğiz. İkinci esas ise bize diyor ki bağışlamak yasal bir şey değildir. Yani evrensel yasaya göre bize karşı suç işleyen birisi işlediği suçun cezasını çekmelidir. Yasa bunu gerektirir. Ama biz insanları bağışladığımız zaman yasaya göre hareket etmiyoruz. Rabbin inayetine göre hareket ediyoruz. Rabbin inayeti sayesinde biz bağışlandığımız için başka insanları bağışlayabiliriz. Bunun tersi de geçerlidir. Yani biz başkalarını bağışlamazsak Tanrı da bizi bağışlayamaz. İsa Mesih dağdaki vaazda başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarını bağışlamaz dediğinde bağışlamanın yasal temelini bildiriyordu. Burada bizlere Mesih bizler için öldüğünden Tanrı'nın bizleri Mesih uğruna affetmesinde sergilediği lütfu temel alarak bağışlamamız gerekmektedir. Bu da çok harika bir şeydir.